Orkun Yazgan'la spor gündeminin tam zamanı.
Herkese merhaba. Podcast dinleye hoş geldiniz. Ben Orkun Yazgan. MediaMarkt'ın katkılarıyla yeni bir bölümde daha birlikteyiz. Bu bölümde transferi konuşacağız. Transfer sezonu, kış dönemi transfer sezonu bitti, pencere kapandı ve takımlar aslında bu kadar borca, bu kadar ekonomik soruna rağmen yine epey ara dönem transferi yaptılar. Adana Demirspor 9 oyuncu almış, Konyaspor'un, Sivasspor'un ara dönemde 8 oyuncu transfer ettiğini görüyoruz. 4 büyükler Fenerbahçe, Beşiktaş 4'er oyuncu, Galatasaray 3 oyuncu, Trabzonspor'da 1 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Bu arada Sacha Boey 30 milyon euroluk rekor bedelle bir 5 milyonluk bonusu da var. Bayern Münih'e transfer oldu ki Türk futbol tarihinde zirvedir. Galatasaray için de son derece büyük bir başarı. Çıkışta olan önemli bir oyuncuydu. İyi iş yaptılar. Abdülkadir Ömür'le Bakasetas'la yollar ayrıldı. Bakasetas ülkesine döndü. Şimdi tek tek bakalım kulüplerdeki isimlere, yeni isimlere. Sonrasında da bu transfer dönemine, transfer fetişizmine yönelik bazı görüşlerim olacak. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Fenerbahçe liderlik koltuğunda şampiyonluk mücadelesi veriyor ve devre arası transfer dönemi oyuncu bulmak kolay değil. Şimdi geçtiğimiz günlerde Dursun Özbey'in de açıklamasında, Dursun Başkan da altını çizmişti. Yani iyi oyuncuları almak zor. Ki hiçbir takım kendi kadrosunda olan ve ilk yarı iyi işler yapan bir oyuncuyu kolay kolay bırakmaz. Bırakırsa da çok para ister. Hemen bizim ligden örnek vermek gerekirse işte Sacha Boey Galatasaray'ın en iyi oyuncularından müthiş işler yapıyor. Üzerine koya koya geldi ve 30 milyon euroya yüksek bir bedelle Bayern Münih'e gitti. Ya da tam tersi bakalım. Mesela Fenerbahçe'den oyuncu almak istiyorlar. Fred'i alabilir misin? Ya da Szymański'yi almak kolay mı? Takımın en iyi, şampiyonluktaki en önemli isimleri bunlar. Ve giderse taraftardan büyük tepki gelir. Şampiyonluk yolunda yara alırsınız. Ancak ve ancak çok yüksek bedeller olursa Sacha Boey'de olduğu gibi gerçekleşebilir. O yüzden bir kere devre arası transferi çok zor bir süreçtir. Yine takımların transferlerine geçmeden onun da altını çizeyim unutmadan. Yanlış verilen kararlarda takımın mevcut dengesine de büyük zarar veriyor. Mesela Mesut Özil, İrfan Can Kahveci. Herhalde Ali Koç yönetiminin ve Sayın Başkan'ın en büyük hatalarından bir tanesi. Mesut Özil takımdaki bütün dengeleri alt üst etti. Öncelikle o popülerliği ve o transferi o PR'a döndürme çabalarıyla beraber takımın üzerine çıktı. Ve bekleneni veremedi. Yani ne oyun olarak, ne abilik olarak, ne tecrübe olarak, ne hatta PR olarak. Bir doğru dürüst bir röportajını falan da görmedik Fenerbahçe ile ilgili, Türkiye ile ilgili. En son İsmail Hoca'ya sahadan çıkarken ben mi diye bir de böyle bir kibir gösterisi yaptı ve sonrasında ayrıldı. Ama Fenerbahçe'de o dönem ciddi anlamda sorun yarattı, dengeleri bozdu. İrfan Can Kahveci de arada o yüzden hani deyim yerindeyse kaynadı. Daha yeni yeni kendisini buluyor. Çünkü o da o Mesut Özil'in gölgesinde kaldı. O da önemli futbolcu. Dolayısıyla devre arasında bu tarz yüksek bedellerle alınan futbolcular, hele bir de popülerse falan takımın dengesini bozabiliyor. İyi örnekler yok mu? Var tabii. Yine Fenerbahçe'de yıllar önce Nobre geldiğinde daha ilk maçtan 4 gol atmıştı, hatırlarsınız, bir Rize maçı vardı. Ernst Beşiktaş'a devre arasında müthiş katkı. Josef de Souza gitti geldi, Arabistan'dan geldi. Şampiyonlukta tam puzzle'ın eksik noktasını doldurdu. Tam o 6 numara kesici oyuncu, katkılı oyuncu. Şimdi neyse, bakalım yeni gelen isimler. Fenerbahçe bu kez işte yoğurdu üfleyerek yiyor diyelim. Çok daha ayakları basan bir, yere basan bir yaz dönemi zaten geçirmişlerdi. Bonucci kiralık oyuncu, tecrübeli oyuncu, İtalyan milli takımı ve müthiş bir sağ içi sağ dışı coşkuyla geldi, katkıda bulunacaktır. Çağlar Söyüncü zaten medarı iftarımız, pırıl pırıl, daha ilk maçtan 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynadı. Krunic önemli bir transfer, daha gösterişsiz bir oyuncu. O bölgede özellikle 6 numarada İsmail Hoca'nın sezon başında da istediği, o gelmezse ben İsmail'le devam ederim, İsmail Yüksek'le devam ederim dediği bir oyuncu. O da güzel, Krunic de geldi. Fred'in yokluğunda göz doldurdu ve orayı da, o bölgeyi de doldurdu. Çünkü Fred olmadığı zaman Fenerbahçe büyük sorun yaşıyor. Onu daha önce konuşmuştuk. Ve bir de eski futbolcu Serdar Dursun geldi. Bir Türk forvet istiyorlardı. Böyle bir zaten akıllarında olan bildikleri bir yöntemle Serdar Dursun'u geri getirdiler. Beşiktaş çok hareketliydi. Özellikle son gün Muçi'nin ve Al-Nusrati'nin arka arkaya açıklanması büyük heyecan yarattı camiada. Ama onlar açıklanmadan önce Svensson gelmişti. İyi bir bek oyuncusu. Worrells yine kendini göstermek isteyen, Premier Lig görmüş, Nottingham'dan gelen bir stoper, uzun boylu. Biraz topu oyuna sokmakta sorunları var ama özellikle karşı ataklarda iyi bir defans oyuncusu. Burada bir kendini gösterebilir. Fakat özellikle Muçi ve Nusrati büyük heyecan yarattı. Braga taraftarları büyük tepki gösterdi yönetime. Devre arasında tam başta anlattım ya, iyi oyuncuyu almak zordur diye. 1 milyon euroluk bir kiralık bedeli ama üzerinde sözleşme şartları yerine gelirse 11 milyon euroya opsiyonu var. Beşiktaş satın alabilir ve eğer bu opsiyon gerçekleşip Nusrati Beşiktaş'ta devam ederse, satın alınırsa kulübün en pahalı, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ve Muçi, o da tabii çok özel bir oyuncu. Genç, 22 yaşında, 1.80 boyunda, 10 numara diyebileceğimiz ama kanatta da oynuyor, daha önde de oynuyor, 9.5'da oynuyor. Ve 10 milyon euroluk yine bir transfer bedeliyle taraftar da çok mutlu eden ve gerçekten Beşiktaşlıların, özellikle yakın olduğum Beşiktaşlı dostlarımın, kulübün içindeki dostlarımın Şimanski'den de iyi dedikleri özel bir oyuncu. Çok eksikleri var tabii Beşiktaş'ın. Ciddi bir kadroda transformasyon gerekiyor. O yüzden bu transferleri yaptılar. Yani Beşiktaş için bunlar önemliydi. Altını çizmek gerekir. Bu arada Onana, Bailly kiralık gitti. Onun dışında Rossi kiralık gitti. Epey bir kabuk değiştiriyor Beşiktaş. Galatasaray'a baktığımız zaman, şimdi Galatasaray Sacha Boey transferi müthiş bir iş ama öyle olunca sağda solda ciddi sorun var. Sağ bek Sergio Oria geldi. Derek Kön de sol bek geldi ki Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu sağ sol bek oynuyordu son maçta. Artık tamamen Okan Hoca çaresizlik içindeydi. O yüzden doğru yerlere doğru isimler aldılar. Berkan Kutlu da geri döndü bu arada. Ve Carlos Vinicius son maçta bir gol de attı. O da işte forvet hattına bir takviye olarak geldi. Trabzonspor'da bir tek Thomas Meunier ismini görüyoruz. Dolayısıyla Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray devre arasında bu şekilde özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe tabii yani şampiyonluk yolunda kadrolarını tazelemiş oldular. Onun dışında Süper Lig takımlarında da ciddi sayıda oyuncu var. Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın, Umut Nayır'ın kiralık olarak gittiğini, Crespo'nun, Emre Mor'un, Lincoln'in kiralık olarak gittiğini hatırlatalım. Galatasaray'da yine bakan bu. Angelino, Kazım Can hep kiralık gitti. Halil de Dervişoğlu yine aynı şekilde. Yani epey bir kabuk değişikliği oldu. Şimdi gelen transferler, giden transferler, yine hareketli bir kış dönemi geçirdik ve yola devam ediyoruz. Transfer üzerine düşüncelerim var. Yani özellikle Fenerbahçe'de görev yaptığım dönem, sonrasındaki gözlemlerin, hem Fenerbahçe'de hem de diğer takımlarda da profesyonel olan arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetler, kamplarda, hocalarla yaptığımız sohbetlerden çıkardığım bir takım değerlendirmeler, tespitler diyeceğim. Şimdi bu transfer tabii çok heyecanlı bir iş. Özellikle ama son dönemde sosyal medyanın da katkısıyla, bazı transfer fenomenlerinin diyelim, büyük verdiği coşkuyla ve haberleriyle filan. Şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Tamam, transfer güzeldir ama yani transferin heyecanı futbolun kendisini, sahada oynanan futbolun kendisinin önüne geçmeye başladı. Hatta başladı değil, geçti gidiyor bile. Şöyle bir örnek, Samat da Fenerbahçe'ye gelecek. Edirne'den uçağın girişi takip ediliyor. Bu bir takım işte radar programları falan var ya, oradan flight radar falan, oradan takip ediliyor. Edirne'yi geçti. Şimdi Samat da yani bir kere o kadar takip edilecek bir oyuncu da değil. Neyse, olabilir. Ama sonrasında sahadaki takip edilme heyecanı, futbolla ilgili takip edilme heyecanı onun gölgesinde kalıyor. Bu birçok oyuncu için bu şekilde. Mesut Özil bunun en büyük örneği zaten. Yani Fenerbahçe'den bahsedersek, diğer takımlarda da aynı şekilde. Yani o havaalanında karşılamalar, uçağı takip etmeler, transfer sezonundaki bakın sosyal medya haberciliği, programcılığı biliyorsunuz çok yaygın. Ki biz de o tarz bir şey yapıyoruz. Konvansiyonel medya dışında transfer haberlerini veren programlar, içerikler normal futbolun kendisinden ya da futbolun tartışıldığı hani maç öncesi maç sonrası programlarından kat be kat daha fazla reyting alıyorlar. İzlenme, görüntülenme alıyorlar. Bu iyi bir şey değil. Bu kadar da değil. Yani transfer iyidir. Transfer sezonunun şampiyonu olmak çok güzeldir. Ve bu da bir taraftara heyecan verir. Fakat yönetimler taraftardaki bu zaafı bildiği için bir, ikincisi yakın çalıştığımdan dolayı kendileri de bizzat o taraftar gibi transfer fetişizmine çok kendini adayan diyelim taraftarlar gibi oldukları için, o kafada oldukları için kendileri de istiyorlar. Yani sürekli birileri gelsin, birileri gitsin, birileri gelsin, birileri gitsin. Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum Aykut Kocaman şöyle bir durum anlattı, anlatır. Konyaspor'da şampiyonluk, kupa şampiyonluğu geliyor Aykut Kocaman'la beraber. Bir yıl önce de takım 3. olmuş ligde. Yani arka arkaya müthiş başarılar. 2 sene arka arkaya Avrupa'ya gittiler filan. Ve Aykut Hoca sonrasında söz verdiği üzere Konyaspor'u bıraktı. Fenerbahçe'ye, yani kupayı aldı. Avrupa'ya bileti aldılar. Fenerbahçe'ye geri döndü. Sonrasında Konyaspor yönetimi 15 tane oyuncu aldı. Aykut Hoca da diyor ki 15 oyuncu. Ya diyor ki bakın, tarihi bir başarı kazanan elinizdeki kadro var. Ve bu oyuncuların eksikleri var. Maddi anlamda, belki de manevi anlamda. Değer görmek istiyorlar. O takıma sahip çıkıp tabii ki 2-3 nokta transferle onları da güçlendirmek yerine, yani en az onlar kadar, belki onlardan daha fazla 15 ismi. Bakın siz bize bu başarıyı getirdiniz. Biz şimdi bu 15 kişiyle devam edeceğiz. Şimdi böyle dediğiniz anda takımın ortasına bomba bırakmış oluyorsunuz. O yüzden bunlar çok hassas, kuyumcu terazisi hassasiyetinde yapılması gereken işler. Mesut Özil'de de olduğu gibi. Mesut Özil'in antrenmana geliyor. 3 tane kamera takip ediyor. Yani aynı işleri ben de yaptığım için Fenerbahçe'de bizzat oradan örnek veriyorum. Diğer takımlarda da aynı. Diğer oyuncular diyor ki ya biz ne yapıyoruz? Yani tamam Mesut'a saygıları büyük Mesut abi diyorlar falan ama o dengeleri iyi kurmak lazım takım içinde. Her anlamda maddi bu işin maddi boyutu da var. Başarıyı kazanmış takım onlardan çok daha yüksek maaşlarla sözleşmelerle gelen yeni oyuncular. Tamam bir iki tane idare eder takıma katkısı varsa ama 3, 5, 8, 10 olunca dengeler bozulur. Yani dolayısıyla bu transfer konularındaki bir de kötü giden dönemlerde transferle taraftarı bir mutlu etme hali vardır yine yönetimlerde. Onu da içine koyalım. Başarısız dönemlerde bakın transfer yapıyoruz. Yine ben birlikte çalışmaktan yine mutluluk duydum Sayın Ali Koç'dan bahsetmek gerekirse. Yani son dönemde son yıl özellikle müthiş işler yaptılar İsmail Hoca'nın da yönlendirmesiyle beraber. O yüzden de bakın şampiyonlukta kupanın bir ucuna asılmışlar Galatasaray'la birlikte sonuna kadar gidiyorlar. Ama daha önceki yıllarda gelen oyuncular giden oyuncular sayısız. Yani şu anda mesela Fenerbahçe Ali Koç döneminde gelen stoperleri bir sayın desem hepsini tam sayacak kişiye altın madalya verilmesi lazım. Simon Faletler, Lemoslar, Reyesler, Sadıklar, en son Sametler, Adil Ramiler falan. Ama sonrasında Kim Minje ile Atilla Salah ile Kim Minje ile toplama ve bu yıl Bekao'da, Ciku'da, Çağlar'da pırıl pırıl oyuncular. Ama o kadar çok git gel oldu ki ben bir ara diyordum ki mesela Ali Bey özellikle altını çizmişti. Takımımızın %70'i tamam. O Emre Belezoğlu'nun filan hocalık bir ara yaptığı dönemde %70'i tamam. Üzerine birkaç nokta atışı yapacağız dedi. Yine bir o kadar daha oyuncu aldı onu demesine rağmen. Yani gelenler gidenlerden dolayısıyla takım bir şekilde istikrara kavuşamıyor. Beşiktaş şampiyon olduğu yılın Sergen Hoca ile şampiyon oldu. Bir anda pırıl pırıl acayip önemli transferler arka arkaya. Takım taraftar heyecanlandı ama uyum olmadı. Sergen Hoca da gitti takım da dağıldı hala toparlanamıyor. Yani o yüzden o dengeyi koruyarak bir öncelikle transfere devam etmek gerekiyor. İki, yani gözünüzü seveyim şu transferi futbolun kendisinin önüne çıkarmayın. Şovunu, PR'ını, videolarını, sosyal medyasını, içeriklerini. Yani bu kadar transfer önemlidir ama o oyuncunuz, ya şöyle oluyor çünkü. Tekrar söylüyorum. Oyuncuyu transfer dönemi öncesi daha dedikodular varken takip etmek, analizlerini izlemek, onunla ilgili etkileşim. Asıl sahadaki yaptıkların önüne geçer mi ya? Bu kadar olur mu? Öyle oluyor. Yani ratingler ortada, görüntülenmeler ortada. Konuşulma da dedikodu bizim takıma gelir mi? Transfer söylentisi haberleri zaten patlıyor. Sosyal medyada, ulusal medyada da aynı şekilde. Sonrasında geldi, orada da bir heyecan oluyor. Formayı giyiyor sonra. Ben son olarak zaman zaman yaptığım bir benzetme, onunla tamamlayayım. Çocuklarımıza oyuncak alıyoruz. Alıyoruz oyuncağı. Çok seviniyor. Sonra onu koyuyor. Başka bir şey istiyor. Gene alıyoruz. Öteki onu koyuyor odasına. Başka bir oyuncak. Başka bir oyuncak derken önce aldıklarımızın değeri kalmıyor. Anlamı kalmıyor. Sadece orada oyuncak alınıyor olma sürecini seviyor çocuklar. Sürekli al. Özelliği kalmaz. Bu marjinal fayda teorisiyle de ekonomide açıklanır biliyorsunuz. Her yeni üzerine aldığınız bir şeyin herhangi bir giysi olabilir, bir herhangi bir ürün olabilir. Yavaş yavaş düşer marjinal faydası. Transferde de aynı durum oluyor. Yani alma süreci şaşalı, sonrasında futbolun kendisinde o yeni oyuncu takımımızda forma giyerken o kadar değil. O yüzden bu dengeyi iyi kurmakta fayda var diyelim. Ve transferle ilgili klişelere, transferle ilgili bu devam eden duruma da bir kendi penceremizden bakmış olalım. Şimdi futbolda tabii futbolcular zaman zaman taraftar için adeta sevgili gibi, takımlar aşk gibi. Şimdi bu çerçevede Sevgililer Günü yaklaşıyor ve o günde aşkın tabii doruklarda yaşandığı çok özel bir gün. Şimdi bugün gelmeden önce herkes bir arayışa girer, sevdiği kişiye en iyi, en güzel hediyeyi seçmek için çalışır. Ancak MediaMarkt'ın Sevgililer Günü hediye bulucu AI'ı var, yapay zekası var. Bu arayışa son veriyor. Yapay zeka destekli bir hediye bulucu. Onun sayesinde sevgilisine hediye seçmekte zorlananların işi daha da kolaylaşmış oluyor. Sevgilinizin hobilerinden ihtiyaçlarına kadar birçok detayı dikkate alan bu chatbot, akıllı saatlerden tabletlere, kulaklıklardan fotoğraf makinelerine sınırsız seçenek arasından sizin için en uygun olanı sunmak için hazır. Yapmanız gereken tek şey mediamarkt.com.tr adresine girip hediye bulucu AI, yapay zeka yani sayfasını ziyaret etmek. Hediye bulucu AI. Onu ziyaret ediyoruz. Zaten geri kalan iş artık chatbotta. O halde ne diyoruz? Aşkı yaşatacak teknolojileri keşfetmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Hoşçakalın.
Elektronik alışverişin uzmanı MediaMarkt, Orkun Yazgan'la spor gündemini sundu.